Ayrım 5.
Sayfa numarası 653. Yusuf Has Hacip yazarlığı ve bilginliği yanında İslam gizemciliğini, tasavvuf, derinlerden etkileyen inanmış bir Müslüman, ermiş bir kişidir. Çok basit bir kulübede oturmuş, bir baston, bir çanak ve bir hırka anlayışıyla son derece yalın bir yaşam sürmüştür. Ünlü İslam gizemcisi Türk bilgini Baktra Şakik, dünyadan eli tek çekip tasavvufa yönelmemin nedeni onun öğütleridir demiştir. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 290. Aynı dönemin bir başka önemli yapıtı Edip Ahmet Yüknekin'in 12. yüzyıl Doğu Türkçesi ile kaleme aldığı Atebetül Hakaik adlı yapıttır. Koşuklu, manzum türde yazılmış bir ahlak kitabı olan bu yapıtta bilginin ve bilimin önemi, dünyanın değişken yapısı, sabır, az konuşma, alçak gönüllülük, cömertlik, kibir, açgözlülük gibi konular işlenir. Son bölümde öğütler verilir. Öğütlerde ileri sürülen görüşler ayet ve hadislerle desteklenir. Atebetül Hakaik, Türk edebiyatının Kutadgu Bilig'den sonraki en önemli yapıtlarından biridir ve edebiyat tarihi için güvenilir bir kaynaktır. Türkistanlı Ahmet Yesevi, 12. yüzyıl, gizemci, duygu ve sezgiye dayanan inanç yolu tasavvuf, Sufilik akımından gelen önemli bir Türk şairidir. Yaşamı boyunca içinden geldiği halkın sorunlarıyla ilgilendi ve Türk halk şiirinin yaşatılıp geliştirilmesine önemli katkılar yaptı. Müslüman bir din adamı olduğu kadar Orta Asya geleneklerine bağlı bir düşünür de olan Şeyh Aslan Baba tarafından yetiştirildi. Daha sonra Buharalı Yusuf Hemedani yanında eğitim gördü. Hemedani aracılığıyla tanıştığı İran kültürünün üst sınıfını yüzeyselliği nedeniyle beğenmedi ve halkın arasına karışarak Türk boylarına ait köyleri, kentleri dolaştı. Türk düşün yaşamında en üste ulaşmak, Müslüman olarak Türk kimliğini korumak için kolay anlaşılır, bilgiçlik taslamayan ve derinliği olan yapıtlar verdi, başka yapıtlara esin kaynağı oldu. Daha sonra Tarik Hacegan, Eğitenlerin Yolu olarak bilinen kendi tarikatını, Yeseviliği kurdu. AGE, sayfa 269-270. Kendine özgü bir gizemci, etkileyici bir bilge olan Ahmet Yesevi'nin özellikle Sır Derya, Seyhun ve Taşkent yöresindeki bozkırlarda yaşayan göçebe Türkler arasında İslam inancının yayılmasında belirleyici bir işlevi oldu. İnanç konusunda kimseye baskı yapmayan ve hiçbir baskıyı kabul etmeyen Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde Arap akınları ve baskısından çok Yesevi'nin içtenliği ve gönüllülüğüne dayanan önermeleri etkili olmuştur. Herkese ulaşabilen, nitelikli, alçak gönüllü ve etkileyici bir düşünce düzeyine sahipti. Göçebe Türkler arasında İslamiyet'i yayarken eski Türk gelenek ve törelerini içeren bir öğretinin kurucusu oldu. Bu yanıyla da Türk kimliğindeki tüm özgün niteliklerin korunup yaşatılması ve günümüze aktarılmasında güçlü olanaklar yarattı. AGE, sayfa 270. Yesevi'nin yapıtları Türk tasavvufunun önce ürünleriydi ve duru bir Türkçe ile yazılmışlardı. Hikmet adı verilen şiirlerinin özelliği, öz açısından gizemciliğe, biçim açısından Türk halk yazınına dayanmasıdır. Sıradan insanlara inançsal ve ahlaksal öğütler aktaran yapıtlarda Türkçenin kullanımına gösterilen özen ve ustalık çok etkileyicidir. Bu yapıtları Türk dilinde bir kültür geleneği oluşturmuş ve Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan Abdal gibi Anadolu gizemci şairlerine öncülük etmiştir. Jean-Paul Rox, Ahmet Yesevi'nin Türk diline yaptığı katkı konusunda şu yorumu yapmıştır. Yesevi, Türkçeyi Arapça ve Farsçanın boyundurundan kurtarmış, yapmacık ve şişirme bir dil yarattığı söylenen Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Atatürk'ün yeniden geçerli kıldığı Türkçeyi korumuştur. Yesevi, Aleviliğin kurucusu değildir ama bu harekete kendini ifade etme ve Türk kimliğinde var olan tüm nitelikleri 11-12 yüzyıllardan günümüze dek aktarma olanaklarını sunmuştur. AGE, sayfa 270. Türk edebiyatı, Arapça, Farsça ve bu dillerin Türkçe ile karışımından oluşan Osmanlıca başta olmak üzere Doğu ve Batı Türkçesi içindeki birçok Türk lehçesiyle de sayısız yapıt üretmiştir. üretilen yapıtların niteliğini, sayısını, yayıldığı alanı ve yaptığı etkiyi ortaya koymak için çok geniş bir araştırmaya ve uzmanlığa gereksinim vardır. Yalnızca Doğu Türkçesi ile üretilen yapıtlar ve yalnızca 150 yıllık Timurlular dönemi ele alınsa bile karşımıza çok az insanımızın bildiği yüksek ve çok yaygın bir yazın dünyası çıkacaktır. Çağatay Türkçesi ile konuşup yazan Timurlular, Türk ve İran kültürlerini kıyaslamış, Türkçe ile Farsça'nın kök yapılarını incelemiş, Türk dili ve kültürünün üstünlüğünü kanıtlamaya çalışmışlardır. Bu çabayı en etkili biçimde Farsça'yı Türkçe kadar iyi tanıyan Ali Şir Nevai, 1441-1501, dillerin karşılaştırılması, Muhakemetül Lügateyn adlı yapıtıyla sürdürmüştür. Dil bilgini ve şair olmanın yanında nitelikli bir müzisyen ve hat sanatçısı olan Nevai, resim ve mimarlıkla da ilgilenmiştir. Edindiği mal varlığıyla Timur Hakanı Baykara'nın verdiği arazi üzerinde bir kültür mahallesi kurmuş, Horasan'ın değişik yerlerinde toplam sayısı 370'i bulan medrese, derviş evi, hangah, kervansaray, köprü ve türbe yaptırmıştır. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 1. cilt, sayfa 391. Timurlularda yaygın olan eğitim düzeni, her alanı kapsayan yüksek bir kültürün halk içinde yayılmasına yol açmıştı. Timur halkı okumakla yetinmeyip yazıyor, durmadan yazıyordu. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları, 2001, sayfa 365. Yazar olmak, şiir ya da nesir türünde kitap yazmak o günlerde toplumun en çok değer verdiği şeydi. Herkes şair, yazar, bilim adamı olmak istiyordu. Kimi doğu bilimcilerin tüm Müslümanların dünya görüşünü etkileyen tarihçi olarak kabul ettiği Mahmut Mirhant 1433-1498 ve batılı doğu bilimciler tarafından çok beğenilen ünlü tarihçi Kan Demir 1475-1536 bu dönemin düşünürleriydi. Varlığı kısa sürmesine karşın Timur İmparatorluğu'nun ve bu imparatorluğun etkisinde kalan ülkelerden 80'den fazla yazar, en az 12 özgün şair ve binlerce eser çıkmıştı. AGE sayfa 365. 14. yüzyılla 16. yüzyıl arasında Türk dünyasında yetişen ve Doğu Türkçesiyle yazan yazar ve düşünürleri, bunların ürettiği yapıtları incelemek bu kitabın konusu ve yapabileceği bir iş değildir. Burada çok azının, o da yalnızca adlarının belirtilmesiyle yetinilecektir. Rab Guzin'in Peygamber Tarihi Kısası Enbiya 1311, İslam'ın Yardımcı Buyrukları Muin Ül Mürit 1313, halk diliyle yazılan Kerderli Ali'nin Cennetin Yolu, Nehç, Ül, Feradis, 1358, ağırlıklı olarak dini konuları işleyen yapıtlardır ve Harizm Türkçesi ile yazılmıştır. Kutb'un Hüsrev ve Şirin, Hüsrev-u Şirin'i, 1341, Memluk Kıpçakçasıyla, Melik Bahsin'in Miraçnamesi, 1436, Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Ali Şir Nevai'nin Divanı ve yine Ali Şir Nevai'nin Türkçenin Farsça'ya üstünlüğünü kanıtlamak için yazdığı Dillerin Karşılaştırılması, Muhakemetül Lügateyn, son Çağatay hükümdarı Hüseyin Baykara'nın 1438-1507 din dışı konuları işleyen divanı, Mevlana Lüftü'nün 15. yüzyıl Gülün Yeni Günü, Gülü Nevruz, Türk-Hit İmparatorluğunu kuran Babür'ün 1483-1530 anı kitabı Olaylar, Vakayi, Çağatay Türkçesi ile yazılmış yapıtlardır. Özbek Hanı Şeybani'nin 1451-1510 şiirleri, Hive Hanı Ebu'l-Gazi Bahadır'ın 1603-1663, Türklerin Soyu, Secere-i Türki, Sofi Allah Yarın 17. yüzyıl, Çaresizlerin Direnci, Sebat-ül Aciz'in ise Özbek Türkçesi ile yazılmıştır. Büyük Larus İletişim Yayınları 19. cilt, sayfa 11, 1805. Osmanlı İmparatorluğu döneminde edebiyatta belirli bir durgunluk olsa da bilimsel ve edebi yapıt üretimi sürer. Çok geniş bir alana yayılmış olan imparatorluğun değişik yörelerinde devletin coğrafya ve tarihini yazan büyük yazarlar, yazılı ve sözlü edebiyat ustaları ortaya çıkar. Çizdiği neredeyse kusursuz dünya haritasıyla ünlü Nurettin Piri, Piri Reis'in 1470-1554 yazdığı Kitab-ı Bahriye, çağının en ileri coğrafya kitaplarından biridir. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 19. cilt sayfa 118. Katip Çelebi'nin 1609-1657 ünlü ansiklopedik eseri Cihan Nüma ve bilimsel sözlük Keşfüzünün, tarihçi İbrahim Peçevi'nin 1577-1650 tarihi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin 1611-1679 10 ciltlik seyahatnamesi döneminin dikkat çekici bilim yapıtlarıdır. Tarihte Türklük, Profesör Laszlo Rassonyi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 1988 sayfa 207. Türk edebiyatçı ve düşünürleri Doğu'da Doğu Türkçesi ile eserler verirken Batı'da düzey ve nitelik olarak onlardan geri kalmayan ve Batı Türkçesi ile yazılan çok sayıda yapıt üretildi. Siyasi egemenliğe bağlı olarak yönetilen ülkelerin ve toplumsal yönencin artması, tüm sanat alanlarında olduğu gibi yazın alanındaki gelişmenin de itici gücü oluyordu. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının geniş toprakları içinde Horasan, Konya ve İstanbul başta olmak üzere hemen her kent ve yörede Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile düz yazı ve koşuklu şiir yapıtlar üretildi. Leyla ile Mecnun gibi Türk edebiyatının başyapıtlarından birini yazan, Türkçe, Arapça ve Farsçanın tüm inceliklerini kullanan Fuzuli, Azeri Türkçesiyle yapıt veren yazarların başında gelir. Fuzuli'nin Saadete Ermişlerin Bahçesi, Hadika Tüssüya'da, Türkçe Divan, Gönül Dostluğu, Enisül Kalp, Arapça Divan ve Hadislerin 40. tercümesi, Tercüme-i Hadisi Erbain çok ünlüdür. Kendinden sonrasını etkileyen Kadı Burhanettin'in 1344-1399 divanı, Orta Asya'dan Anadolu'ya dek geniş bir alanda halk üzerinde büyük etki yapan usta tasavvufçu Nesimi'nin divanı, Sefevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in Hatayi divanı, Dehnamesi ve Nasihatnamesi, Rusya Türkleri arasında yenileşme hareketini ceditçilik başlatan Gasparalı İsmail'in 1851-1914 Mirat-ı Cedidi Azeri Türkçesiyle yazılan yapıtlardır. Büyükler Üst İletişim Yayınları sayfa 11806. Türkiye Türkçesiyle yazılan yapıtlarının ilk ürünleri Selçuklular döneminde verildi. Anadolu'ya yerleşen Oğuz Türkleri halk edebiyatı geleneğini yaşattılar. Anadolu fethinde gösterilen kahramanlıklar ve Danışment Gazi'nin yiğitliği halk arasında Battal Gazi, Danışment Gazi öykülerinin yayılmasına neden oldu. Ozan adı verilen Oğuz halk şairleri ellerinde kopuzları terli saz ile halk toplantılarında, ordu birliklerinde ya da köy meydanlarında kahramanlık öykülerini türkü halinde söylediler. Türk halkı içinde tasavvuf akımları güçlendikten sonra derviş şairler, halk şiirleri biçiminde ilahiler ve sofist halk şiirleri yazdılar. İslam geleneklerinin etkisi altında Hamza, Ali, Ebu Müslim gibi kahramanlara ve peygamberlerin yaşamına ait olağanüstü öyküler, menkıbeler, düz yazı biçiminde destanlar yazıldı. 13. ve 14. yüzyılda Hoca Dehhani, Kırşehirli Şeyh Gülşehri, Aşık Paşa, Hoca Mesud, Şeyh oğlu Nesimi gibi çok değerli şairler yetişti. Yapıtları ne Arap ne Fars ne de bir başka kültür içinde erimedi, özgünlüğünü korudu ve dilden dile yaşatılarak günümüze dek geldi. Anadolu'da yetişen Türk şair ve yazarlarının bir bölümü Arap ve Fars kültürünün etkilerini taşıyan yapıtlar ürettiler. Arapça ve Farsçayı yoğun kullanıyor, daha önce işlenmiş konuları yeniden ele alıyorlardı. Ancak taklitçi değildiler. Kendilerinden birçok şey katıp eserlere yeni biçim ve duygu zenginliği veriyorlardı. Özellikle Osmanlı döneminde gelişen ve her üç dilden sözcüklerin kullanıldığı bu yapıtlar özgün hale geliyor ve yeni bir edebiyat türünü oluşturuyordu. Aydın çevreler ve yönetici sınıf arasında yayılan bu edebiyat uzun süre etkisini korudu ve geliştirdi. Ancak 18. yüzyıldan başlamak üzere Batı etkisinin artmasıyla giderek silikleşti ve bozulmaya uğradı. Ancak gerçek bozulma son 50 yılda yozlaşmaya dönüşerek yaşandı ve 1000 yıl kendini yaşatmış olan her iki edebiyat türü de büyük bir hızla ortadan kalktı ya da kalkma noktasına geldi. Türkiye Türkçesi ile yazılan yapıtların dil olarak en saf biçimleri Anadolu halk edebiyatı ve bir ölçüde de tekke edebiyatı içinde bulunanlardır. Dörtlü koşmalar biçimindeki aşık edebiyatı halkın ilgisini çeken öyküler ve yaratıcısı bilinmeyen anonim türlerden oluşan halk edebiyatı halkın konuştuğu dille yazılıyor ve yaygın olarak izleniyordu. Ezgiyle okunan ilahiler, nefesler ve tarikat büyüklerini öven öykülere dayanan tekke edebiyatı da halkın anladığı dil kullanılarak yazıldı. Bu edebiyat, saray, medrese ya da aydın toplulukların arasında gelişen ve Arap-İran ölçülerine bağlı divan edebiyatından çok farklı bir edebiyat türüydü. Halk, Arapça ve Farsçanın bolca kullanıldığı karma bir dille yazılan divan edebiyatını anlamıyor, ona ilgi göstermiyordu. Halk, tekke ve doğaldır ki divan edebiyatı, geçmişten gelen kültürel birikimle duygu ve düşünce inceliğine sahip nitelikli ve çok sayıda olgun eser üretmiştir. Her biri edebiyatçı olduğu kadar bir dil ve felsefe ustası da olan yazar ve şairlerin, Türkçenin anlatım gücünü ve sadeliğini kullanarak yarattıkları yapıtlar, Türkçeyi bilenler için hiçbir çeviri eserin veremeyeceği kadar yüksek bir tada sahipti. Hiçbir ülke bu kadar çok ve nitelikli ozan yetiştirememişti. Hemen her köy ve mezrada doğanın ve yaşamın gizemini çözümlemiş töre sahibi bir halk ozanı vardı. Anadolu'da Selçuklulardan günümüze dek yaklaşık 1000 yılı kapsayan dönem içinde yer alan edebiyatçıları yalnızca ad olarak ele almak bile çok uzun sürer. Selçuklu döneminde yaşayan şair ve yazarların bazıları şunlardır. Farsçayı Türkçeden daha çok kullanan ve Mesnevisiyle ünlü Mevlana Celaleddin Rumi 1207-1273 ve oğlu Sultan Veled 1266-1312 Anadolu Türkçesinin en eski şairi olarak bilinen ve Çahname adlı kasidesiyle ünlü Ahmet Fakih 13. yüzyıl Yusuf ve Zeliha adlı yapıtıyla bu konuyu yeniden yorumlayan Şeyyat Hamza 13. yüzyıl divan edebiyatında dini olmayan konuları ilk kez işleyen ve 20 bin beyitlik Şahname'yi yazan Dehhani 13. yüzyıl, tasavvuf konularını coşkulu bir anlatım, lirizm ve derin bir insan sevgisiyle işleyen Yunus Emre 1238-1320, bunlar evrensel değeri olan ozan ve yazarlardır. AGE sayfa 11.864. Selçukluların son yılları ile Anadolu Beylikleri döneminde Arapça ve Farsçadan geniş bir çeviri hareketi başladı. Türk edebiyatına yeni bir boyut kazandıran bu girişim, Arapça ve Farsça yapıtları artık yalnızca bu dilleri bilenlerin değil, edebiyatla ilgilenen herkesin okumasını sağladı. Böylelikle hem kültürel bir zenginlik yaratılmış hem de Türkçe korunmuş oldu. Bu birikim üzerinde gelişecek olan Osmanlı divan edebiyatı, Selçuklularda olduğu gibi yalnızca Arapça ve Farsça ile değil, bu dillere ait sözcükleri içine alan bir Türkçe ile Osmanlıca yazıldı. Uzun ünlü harfi olmamasına, bu nedenle aruz ölçülerine uydurulması zor olmasına karşın Türkçe, divan edebiyatında da kullanıldı. Özellikle ilk dönemlerde Türkçe sözcükler, deyimler ya da atasözleri şiirlerde geniş biçimde yer aldı. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde halk ya da divan edebiyatı türlerinde yapıt veren kimi ozan ve yazarlar ile eserleri şunlardır. Kırşehirli Aşık Paşa 14. yüzyıl Garipname Mesnevi 1330 Hoca Mesut 14. yüzyıl Süheyl ve Nevbahar Mesnevi 1350 Fahri 14. yüzyıl Hüsrev-i Şirin Mesnevi 1367 Şeyh oğlu Mustafa 14. yüzyıl Hurşitname Mesnevi 1387 Hamzavi 14. yüzyıl Hamzaname Düz Yazı Sadreddin 15. yüzyıl Destanı Geyik, Düz Yazı Öykü Masal, Beypazarlı Mazaoğlu Hasan 15. yüzyıl Cenadil Kalesi Cengi, Düz Yazı Öykü. Bunlardan başka her biri divan sahibi olan şairler Hayali 16. yüzyıl, Necati 15. yüzyıl, Ahmet Paşa 15. yüzyıl, Baki 1526-1600, Nabi 1642-1712, Nedim 1681-1730, Neşati 17. yüzyıl, Şeyh Galip 1757-1799 ile yalın bir Türkçe ile ürün veren halk ozanları, Aşık Kerem 16. yüzyıl, Pir Sultan Abdal 16. yüzyıl, Ercişli Emrah 17. yüzyıl, Aşık Garip 17. yüzyıl, Şeyh Bedrettin 14. yüzyıl, Karacaoğlan 17. yüzyıl, Aşık Ömer 17. yüzyıl, Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyıl, Kul Nesimi 17. yüzyıl, Dadaloğlu 18. yüzyıl, Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl, Bayburtlu Zihni 19. yüzyıl, Osmanlı dönemi Türk edebiyatçılarından bazılarıdır. AGE sayfa 11.865. Mimarlık ve Güzel Sanatlar. Batılı ve Arap tarihçilerinin büyük bölümü, tarih boyunca kurulmuş olan Türk devletlerinde gelişen bilim ve kültürü Türk uygarlığının ürünleri olarak görmek istemezler. Kanıtlanmış tarihsel gerçekler ortada durmasına karşın, yaratılan kültürel değerlerin Türklerin boyunduruk altına aldığı yerel halklar tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerler. Onlara göre Anadolu Türk sanatı Bizans uygarlığının, Maveraü'n-Nehir, Horasan ya da Mezopotamya sanatı tümüyle Arap-İran kültürünün, Türk-Hit İmparatorluğu'nun yarattığı eserler ise Hint uygarlığının eserleridir. Suriye'deki Şam Süleymaniye Külliyesi, Kahire'deki Mehmet Ali Camisi, Hindistan'daki Tac Mahal ve İnci Camisi Türk eserleri değildir. Bunlar Türk mimar ve ustalarınca yapılmamıştır. Türkler böyle şeyler yapamazlar. Söylenenler bunlardır.